Amerika'nın sesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş bir isim ve aynı zamanda kendisi Bolu Kumanda Tugayı'nda komutanlık yapmış olduğu için de Kayseri Tugayı'nı ve oradaki askerleri çok iyi tanıyan, oradaki askeri yapıları çok iyi tanıyan bir isim olan Sayın Abdullah Ağar'la birlikteyiz. Sayın Ağar, öncelikle şunu sormak isteriz size. Oradaki askeri Tugay bildiğimiz kadarıyla kent merkezi içerisinde, kent merkezine çok yakın. Oradaki askeri Tugay'da kaç sayıda asker bulunuyor? Özelliği nedir? Özellikle o Tugay'dan Güneydoğu Anadolu'ya terörle mücadele kapsamında gidiliyor. Doğru mu biliyoruz? Bu doğru mudur? Bu konuda bizi öncelikle aydınlatabilir misiniz?
Birinci Kuman Tugayı, namı diğer Kayseri Hava Emdirme Tugayı, terörle mücadelede özellikle 1984'te başlayan PKK'nın silahlı terörüne en başından beri dahil olmuş ve son zamanlarda yaşanan özellikle Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimini içerisinde barındıran ve bizim meskun mahal çatışmaları diye bildiğimiz mücadeleye fiilen dahil olmuş. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin başlatmış olduğu taarruz ruhu konsepti çerçevesinde özellikle Hakkari, Çukurca bölgesinde imha edilen, etkisiz hale getirilen 600 daha kadrosu teröristin etkisiz hale getirilmesinde birebir rol almış olan bir birliğimiz. Bu birliğimiz bu mücadele alanlarında ve sadece buraları değil sınırı aşan alanlarda da görev alan, görev yapan bir başka boyutu da var. Ve o birliğimizin Mehmetçikleri, askerleri yakın zamanda bir nefes almak niyet ve maksadıyla dönmüşlerdi, Kayseri'ye dönmüşlerdi. Yani Zincidere Kışlası'na dönmüşlerdi. Kışlası'nın bulunduğu Meskin Mahalli'nin adı orası. Ve orada izne çıkarken öyle bir saldırıya, meşhur bir saldırıya maruz kaldılar. İşte PKK terör örgütü üretmiş olduğu çaresizlik içerisinde ve tabii asimetrik yapılanması, asimetrik eylemler çerçevesinde böyle bir kardeşçe saldırı üretti. Sonuçta onlar açısından çok risksiz ama üretmiş olduğu etki anlamıyla büyük sonuçlar üreten bir saldırı. Ve bu saldırıyı sadece kendi başına değerlendirmemiz doğru değil. Sonuçta biz Türkiye olarak özellikle Murat Karayılan, PKK'nın elebaşı, 11 Temmuz 2015 tarihinde açıklamış olduğu o açıklamayla beraber ortaya çıkan bir meskun mahal terörüyle karşı karşıya kaldık. Ki onlar bunu bir sözde isyan olarak adlandırdılar. Daha sonra biz bunu çok büyük bir fedakarlıkla engelledik. Çünkü orada 726 şehit verdik, 3000'den fazla yaralı verdik. Başaramadılar. Bu sefer Türkiye devletinin parçalanmasını, ordunun dağılmasını ve vatanın parçalanmasını ve devletin yıkılmasını amaçlayan bir darbe girişimine karşı karşıya kaldı. Türkiye bunu da engelledi ama ondan sonra özellikle terör örgütleri üzerinden üreyen bir bileşik ve birleşik terör kuşağıyla karşı karşıya kaldık. Yani şöyle bir detay ortaya çıktı. IŞİD'in yapmış olduğu eylemlerin PKK'ya, PKK'dan yapmış olduğu eylemlerin IŞİD'e, IŞİD ve PKK'nın yapmış olduğu eylemlerin FETÖ'cü cuntaya, FETÖ'cü cuntanın yapmış olduğu manipülasyonlarında başta IŞİD ve PKK olmak üzere diğer terör örgütlerine yaradığını gördük. Bundan sonra Türkiye özellikle sınırı aşan alanlarda kendi güvenliği ve coğrafyanın güvenliği açısından yapmış olduğu sınırı aşan alanlardaki operasyonları da, harekatları da benzer etkilerle karşı karşıya kaldı aslında. Hem doğrusal, hem asimetrik, hem provokatif, hem de tahrik eden bazı saldırılarla maruz karşı karşıya kaldık. Bunlar işte bizim uçağımızın, bizim bir menşei belli ama kimin tarafından belli olmayan bir hava saldırısı. Ardından kimyasal emareler barındıran bir başka saldırı. Ve bizim Membit cebinde üretmiş olduğumuz stabilizasyon nedeniyle tekrar ülkelerine dönen Suriyelilerin maruz kaldıkları bir bombalara saldırısı. Bu arada yaşamış olduğumuz ekonomik anlamda manipülasyonlar ve en nihayet İstanbul'da yaşamış olduğumuz, Beşiktaş'ta yaşamış olduğumuz pozisyonumuza yönelik bir saldırı. Ve ardından bugün Kayseri'de karşı karşıya kalmış olduğumuz bu olay. Bunların hepsi aslında terminolojide bir karşılığı var ve bunun karşılığı yabancılar non-linear war diyorlar. Yani doğrusal olmayan savaş. Yani Türkiye'nin bir doğrusal olmayan bir savaş içerisinde olduğu, bir şekilde Suriye'de ve Irak'ta ortaya çıkan fotoğrafın bir benzerinin Türkiye'de çıkması için bazı şer odaklarının uğraşmış olduğunu, bununla ilgili bir strateji devreye koymuş olduklarını görüyoruz. Çünkü bugün bizim karşı karşıya kalmış olduğumuz terör, sadece terör örgütleri üzerinden uğrayan bir terör değil. Bunların arkasına saklanmış bazı iradelerin, ki isim vermek istemiyorum, çünkü doğrudan doğruya ispat isteyen cümleler, ama analizlerde yerini buluyor. Sonuçta bir temel gerçek var. Bugün coğrafyada hem küresel iradeler, hem de bölgesel bazı iradeler Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin üniter yapısının, devlet bütününün, birlik ve beraberliğinin bozulması yönünde bir gayret üretmeye başladıkları da bizim tarafımızdan bilinen bir gerçek efendim.
Peki bu ifade ettiğiniz doğrusal olmayan savaş koşulları içerisinde Türkiye'yi anımsatalım isterseniz, 7 Haziran genel seçimleri arifesinde ve sonrasında önce DAEŞ terör örgütünün eylemleri, daha sonrasında da PKK terör örgütünün eylemleriyle karşı karşıya kaldı ve daha sonrasında da ifade ettiğiniz üzere bir darbe girişimi oldu. Peki bu tablo bizi nereye götürecek? Türkiye'de şu an örneğin Ankara Valiliğinden bir güvenlik önlemi açıklaması yapıldı. Türkiye terörle bu şekilde nasıl yaşayabilecek? Bu yöndeki değerlendirmeleriniz nedir?
Türk milleti terörün değişik boyutlarına hazırlıklı ve alışkın olan bir millet. Bu aslında bu saldırılar insanımızın azmini, iradesini, kararlılığını, mücadele ruhunu bilecektir. Çünkü bizim milletimizin böyle bir hasreti var. Başka bir tarafı var. Çünkü ne kadar yani bu acılar bizi öldürmüyorsa bizi çok güçlendiriyor bunlar. Şimdi bunun etkilerini de zaten görüyoruz. Ama bir diğer tarafıyla terörün hibrit bir boyutu var. Yani karma bir boyutu var. Yani bu böyle bir şey. Amorf bir yapı. Biliyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. Ve bunlarla mücadele etmek çok zor. Şimdi biz PKK 78'de kuruldu. 84'te silahlı eylemlerine başladı. 32 yıldır mücadelemize devam ediyoruz. Bir 32 yıl daha mücadele edeceğiz gerekirse. Gerekirse yani hani bizdeki klasik ifadesiyle kıyamete kadar gerekirse bu terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Sadece onunla değil, radikal dinci terör örgütleriyle. Yani bizim birlik ve beraberliğimizi hedef alan bütün iradelerle biz mücadelemiz edecek bir ruha ve kudrete sahip olan bir milletiz. Bununla da ilgili derinliğimizde mevcut. Sonuçta bu olayda aslında bir başka detay daha var. PKK çaresizliğin aslında ispatını da öğretiyor. Çünkü özellikle dağlarda öğretmiş olduğu o terörde istemiş olduğu netice hiçbir zaman gelemedi. Özellikle çok iddia etmiş, üretmiş olduğu şu yakın zamanda meskun mahal terörünü başlattı ama orada başarılı olamadı. Sonra dağlarda üreteceğiz bu mücadeleyi dedi, terörü dedi. Ama orada da çok büyük darbe aldı. Yani sadece Hakkari bölgesinde imha edilen teröristlerin sayısı şu an 600'ü aşmış durumda ki bunlar bilinenler. Şimdi PKK varlığını, iddiasını, gücünü ve propagandasını daha kadrosu teröristlere yaslıyordu, onlara dayandırıyordu ama oradaki yaşamış olduğu büyük hayal kırıklığı, büyük bir moral bozukluğu var. Bir tarafıyla da toplumsal tabanı etkilerini, kabiliyetini ciddi anlamda kaybetmiş durumda. Tabii doğal olarak böyle bir noktada kendisi için riski olmayan ama üretmiş olduğu etkiyle beraber bu tür eylemlere yöneliyor. Bu aslında bence bir tamamen bir çaresizlik. Ama öte tarafıyla da bizim de hassasiyetlerimiz üremiş durumda. Özellikle bu darbe girişimi nedeniyle ortaya çıkan bazı hassasiyetler var. O hassasiyetleri derinleştirmeye çalıştığında öngörmemiz mümkün efendim.
İsterseniz sizden uzmanlığınıza dayalı olarak bir de teknik bir değerlendirme alalım. Sayısal olarak şu anda PKK terör örgütünün yapısıyla ilgili elinizdeki bilgiler nedir? Buna karşı mücadele stratejisi, mevcut strateji yeterli mi yoksa askeri açıdan sizce neler yapılmalı?
PKK'nın şu andaki Türkiye'deki fiziki etkisi oldukça zayıflamış durumda. Bunu bir şekilde tolere etmek için bu tür bombalı saldırılara yöneliyor. Yani dağlardaki üretmiş olduğu, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretmiş olduğu etkinin zayıflamasıyla birlikte bu tür eylemlere yöneldi. Ama bir diğer tarafıyla da özellikle Batı dünyasının himayesi ve desteğiyle özellikle Suriye karasalında çok ciddi bir etki üretmiş durumda. Şimdi Batı dünyası ile Türkiye arasında bu noktada çok büyük bir kırılma var. Biz oradaki YPG varlığını veya PYD varlığını veya en son ambalajlanmış haliyle demokratik Suriye güçlerin bir PKK yapılanması olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bunu zaten biz söylemiyoruz. Bunu PKK söylüyor. Yani PKK bir KCK denilen bir çatı yapılanmanın Türkiye türevi. Bu türevin Suriye ayağı YPG ve PYD, Irak ayağı HPG, İran ayağı TEJAK ve YRK. Türkiye ayağı da PKK. Yani bu PKK'nın yapılanması bu. Ve bir KCK üst yapılanmasına bağlılar. Bunu zaten biz söylemiyoruz. Kendileri söylüyor. Ama Batı dünyası ısrarla ve ısrarla IŞİD'le mücadele ediyor gerekçesiyle PKK'ya karşı bir meşruiyet üretmek gibi temel bir strateji benimsemiş durumda. Bu strateji, bu vekaletler savaşı üzerinden yapılan bu dizayn sadece Orta Doğu'yu bir kan gölüne çevirmedi. Aslında sadece buradaki insanlar ölmedi. İnsanlığı da öldürdü. Yani bugün Batı dünyası bu vekaletler savaşı üzerinden üretmiş olduğu bu dizaynda açıkçası bir temel gerçeği artık görmek zorunda olduğuna inanıyorum ben. Ve ümit ederim Trump'ın ortaya çıkmasıyla beraber, çünkü Trump temel bir cümle kurdu. Ben bundan sonraki süreçte ulus devletlerle çalışacağım tarzında bir temel cümle kurdu. Ve vekaletler savaşına karşı çıkan Michael Flynn başta olmak üzere bazı kadrolar iş başına gelecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyle ilgili stratejide açıkçası bir değişiklik öngörüyorum. Ama tabii bunu ispatlarını öğrenmesi için Trump'ın iş başına gelmesini beklememiz gerekecek. Ama bir gerçek var artık görmemiz gereken. Bugün Orta Doğu'da sadece insanlar ölmüyor. İnsanlık da ölüyor. Ve hiç kimse bir şey yapamıyor. Bu problem ancak gerçekten bölgede istikrar isteyen, güven isteyen, huzur isteyen, refah isteyen ve özgürlük isteyen ülkelerin bir araya gelmesiyle ancak beraber çözülebilecek bir meseleye dönüşmüş durumda. Eğer böyle olmazsa, bakın IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber coğrafyada büyük bir vakum oluşmuş durumda. Ve bu vakum bir şekilde çok daha büyüme eğilimi gösteriyor. Yani kamusal, doğrusal savaşlara dönme riski potansiyeli taşıyor. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetiminin ortaya koyacağı etkinin ben açıkçası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sanırım bir süre daha beklememiz gerekecek. Yani PKK'nın silahlı varlığıyla ilgili temel bir cümle kurdunuz. O da şu, yani şu an özellikle YPG'nin, yani Demokratik Suriye Güçleri'nin, yani PKK ile entegre olan yapının şu an Kuzey Suriye'deki silahlı varlığının yaklaşık 70 bin, 80 bin civarına dayandığını, Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında bir silahlı yapısının olduğu, bir benzeri kuvvetin Irak tarafında olduğu, özellikle Sincar bölgesinde yoğunlaştıklarını görüyoruz. Yani tabii ZAP ve Hakkurk, Sinat ve Haftar'ın genel kamp alanlarıyla Kandil harici olan bölgeler. Çünkü Kandil bölge, ya bu saymış olduğum alanlarda bir Türkiye'deki kadar bir mevcudun olduğunu öngörmemiz mümkün, ama şu andaki büyük bir ağırlığı Suriye bölgesinde. Yani oraya çok yoğun bir ağırlık vermiş durumda ve orada bir şekilde etki üretmeye çalışıyor. Ama bir vekalet savaşçısı olarak etki üretmeye çalışıyor. Yani vekalet savaşçısı bir terör örgütü olarak etki üretmeye çalışıyor, ama şu an özellikle Türkiye ile Batı dünyası arasında YPG üzerindeki algıda büyük bir çelişki söz konusu. PKK ben terör örgütüyüm diyor. Yani kendi, yani YPG'nin kendisi entegre olduğunu söylüyor, ama Batı dünyası PKK'yı terör örgütü kabul ederken PKK'nın entegre olduğu yapıyı ne yazık ki terör örgütü olarak tanımlanıyor. Bence Batı dünyasının en büyük handikapı açması da bu noktada düğümleniyor efendim.
Biz değerlendirmeleriniz ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.